Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta Z kuşağı ve dijitalleşme üzerine konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Kent Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Duygu Aydın Arslaner. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün hocamızla kuşak çatışması üzerine konuşacağız, Z kuşağı üzerine konuşacağız. Pandemi döneminden çocuklar, gençler nasıl etkilendi ve bunun gelecekteki yansımaları ne olacak tüketim dünyasına, üretime? Ne gibi katkıları olacak, ne gibi zararları olacak? Ya da bu içinde bulunduğumuz yalan bilgi salgını virüs kadar tehlikeli olan ve virüs kadar hızlı yayılan bu yalan bilgi salgınından nasıl nasibimizi aldığımızı konuşacağız hocamızla. Öncelikle hocam size şunu sormak isterim. Bir kuşak çatışması kavramı var, yıllardır zaten konuşulan bir şey, ama bir de dijital kuşak çatışması kavramı var. Anneler ve babalar ile çocukları söz konusu internet olduğu zaman anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Annelerin ve babaların çeşitli şikayetleri var bu konuda çocuklarından. Çocuklar da anne ve babalarından bazı taleplerde bulunuyorlar. Bugün temelde bunu konuşacağız hocam. Sizce bu dijital kuşak çatışması nasıl ortaya çıktı ve biz bunu nasıl çözebiliriz?
Dijital kuşak çatışması, aslına bakarsanız diğer kuşaklar Z kuşağını biraz anlama konusunda sıkıntıya düşüyorlar. Çünkü yeni bir kuşak teknolojiyle çok iç içe ve bütün pratiklerini teknoloji üzerinden gerçekleştiriyorlar. Yaşamın birçok alanında, özellikle biliyorsunuz ki pandemi dönemiyle birlikte eğitimlerine kadar her şeyi dijital ortamlardan gerçekleştirmeye çalışan bir kuşağımız var. Ve gerçekten teknolojiye bağlı değiller, bağımlılar diyoruz biz. Çünkü günde ortalama bir Z kuşağı bireyi yüzden fazla sosyal platformlara ya da diğer dijital kanallara kontrol etme gereksinimi duyuyor. Tabii diğer kuşaklar bu kadar teknolojiyle çok iç içe girmediği için ve bu yaşam pratikleri dahilinde bulundurmadıkları için aslında bir takım çatışmalar çıkıyor. Tabii ebeveynlerin de bu dönemde endişe etmeleri çok çok hani normal görüyorum ben açıkçası. Ellerinden düşürmüyorlar tabletleri ya da bilgisayarla sürekli bir iletişim halindeler. Bir ekran iletişimi söz konusu aslında. Ekranlar arası bir iletişim söz konusu. Çünkü bir Z kuşağı bireyi işte internetten çeşitli ürünlere bakarken bir yandan cep telefonundan işte bir podcast dinleyebiliyor. Diğer taraftan işte televizyonu da takip edebiliyor. Yani çok aslında bakarsanız birçok teknolojik ekran iletişimine açık bir kuşakla karşı karşıyayız. Burada çatışma çıkıyor, ancak çatışmanın da yönetilmesi için tabii ki ebeveynin çocuğuyla kurduğu iletişim çok önemli. Nedir burada? Yani hani teknolojik olarak gelişen bir kuşağın ve bunu tamamıyla içselleştirmiş bir kuşağı şöyle değerlendirmemiz gerekiyor aslına bakarsanız. Bir aileyle çocuk arasındaki iletişim ya da genç birey arasındaki iletişimde kesinlikle bir program yapılması lazım. Yani karşılıklı olarak evet, hani bu süreçte ben de senin yanındayım. Daha doğru yönlendirmemiz için bu gerekiyor aslında bakarsanız. Bir program oluşturup işte kaç saat WhatsApp'ta erişim istiyorsun, işte kaç saat işte sosyal platformlarda yer alacaksın gibi, hani bir takım aslında bakarsanız bir program oluşturmak, hem bu kuşağı daha iyi anlamak hem de teknolojinin getireceği tabii ki faydaların yanı sıra biliyorsunuz hani dezavantajları da var. Bu dezavantajlı durumlardan çocuğu ya da bireyi, o genç bireyi daha kolay çekebilmemizi sağlıyor. O yüzden ben ailelerin iletişim sürecini çok iyi yönetmelerini ve bu kuşağa mümkün olduğunca ılımlı bir şekilde yaklaşarak aslına bakarsanız gereksinimleri neler olduğunu iyi tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için ailelere de aslına bakarsanız bir eğitimin de verilmesi gerekiyor. Çünkü aileler işte teknolojiyi nasıl yönetebileceğini bilmiyor. Hangi uygulamalardan çocuğuna hangi izinleri verebileceğini de bilmiyor. Bununla ilgili çeşitli programların hazırlanması ve onlara sunulması çok çok önemli tabii ki. Bu açıdan tabii modeminizden ya da çeşitli uygulamalar üzerinden bir şey geliştirip, bir planlama geliştirip ama çocuğunuzla birlikte kesinlikle diyorum. Çünkü onlar artık birer birey ve topluma en iyi şekilde kazandırmak ve yönlendirebilmek için de aile faktörü sosyolojik olarak incelediğimiz zaman da ailenin çocuğun gelişiminde çok önemli bir yerin olduğunu da görüyoruz zaten. Böyle söyleyebilirim.
Hocam, önemli bir kavram kullandınız, ekran iletişimi. Şimdi aslında bizim geldiğimiz noktada siz konuşurken hemen aklıma şu başlık geldi. Akran iletişiminden ekran iletişimine. Şimdi tam da bunu şu soruyla bağlamak isterim. Pandemi döneminde çocuklar eskiden sokakta top oynayan işte ne bileyim sosyalleşen gençlik ve çocuklar artık internet başında eğleniyorlar, internet başında sosyalleşiyorlar yani ekran başında. Ekran başında öğreniyorlar. Orada ekran başında eğleniyorlar. Yani bir de yıllardır kullanılan bir kavram var, dijital vatandaşlık diye. Artık bugün reklamlarda görüyoruz. Banka şubesine gitmeden ekran başında artık hesap da açabiliyoruz. Yani artık ekranlara resmi olarak da güveniyoruz. Yani biz artık bir dijital vatandaş olduk mu? Dijital vatandaş nedir? Ve bu pandemi bunu gerçekten çok hızlandırdı mı bu süreci hocam?
Dijital vatandaşlık için aslında bakarsanız belli bir çerçeve çizmemiz gerekiyor. Nasıl yani eleştirel düşüncenin geliştirilmesi ama aynı zamanda dijitalde belli sorumlulukların birey tarafından bilinmesi gerekiyor. Ve burada önemli noktalarda bir ahlak oluşturulması gerekiyor. Dijital bir ahlaktan da söz etmemiz lazım. Evet biz alışverişlerimizi işte internetten yapıyoruz, işte eğitimimizi alıyoruz ya da çeşitli uygulamalar üzerinden bir takım şeyleri gerçekleştiriyoruz ama burada kritik nokta dijital dünyanın aslına bakarsanız dijital dünyada olumlu bir davranış geliştirilmesini sağlamamız gerekiyor bireylerin. Yani çünkü bugün aslına bakarsanız gençler istenmeyen birçok şeyle de karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki bunu doğru kullanıyorlar mı? Teknolojiyi doğru bir şekilde kendilerine fayda sağlayabilecek şekilde kullanabiliyorlar mı? Bu noktada dijital vatandaşlık önem kazanıyor tabii ki. Yani bizim bu kuralları ve bu şeyi sağlayabildiğimiz bir platform mu gerçekten? Ancak bunun denetiminin çok yapılmadığını düşünüyorum ben. O yüzden de dijital vatandaşlık için aslına bakarsanız bir fırsatı görebilmek, doğru teknolojiyi fayda odaklı kullanabilmek gerekiyor. Biz her aşamasında da bunu sağlayabiliyor muyuz? Aslına bakarsanız çok ben sağlayabildiğimizi düşünmüyorum. Birazcık daha o dönemde, bu dönemde özellikle gençlerin yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani dijital vatandaşlık için ilk önce sorumlulukların bilgiyi alıp bilgiyi nasıl yorumlaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Burada da bizim gördüğümüz çok fazla şey var biliyorsunuz ki bilgi çağı adı altında bahsediyoruz birçok şeylerden ama bilgi çağı aslında bir dezenformasyon çağının da temelini sağlıyor bize. Peki buradaki bilgiyi çekip doğru yorumlayıp doğru davranışı sergileyebiliyor mu bu çocuk ya da bu genç? Diğer bir nokta mesela iletişimsel bağlamdan koptuğumuz noktalar olabiliyor dijitalleşme süreciyle birlikte. Nedir bu? Dijital iletişimde şunu sağlıyoruz. Mesela karşı karşıya yüz yüzeyken bir şeyleri konuşmak çok daha rahattır. Yani çok daha zordur pardon. Çok daha zordur ama dijital ortamlara geçtiğimiz zaman mesela eleştirel kısma geldiğimizde bazen ağzımızdan hani istenmeyen şeyler de çıkabiliyor. Yani çok fazla bir eleştiriye de hani maruz kalabiliyor bireyler kendi aralarında ve bu iletişim sürecini olumsuz yönde de etkileyebiliyor. İşte bunlardan arınmak gerekiyor ki tam anlamıyla dijital vatandaşlıktan bahsedebilelim. Yaptığımız hani işlerden ziyade bu işin birazcık daha ahlak, sorumluluk ve davranış boyutlarını bireyin içselleştirmesi gerekiyor ve ona göre bir dijital kullanım gerçekleştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası.
Hocam şimdi konuyu biraz daha işin etik ve ahlak kısmına çekmişken ben de hemen şunu sormak isterim. Şimdi
Tabii.
dijital kuşak çatışmasından bahsediyoruz madem. Bir de hocam anneler, babalar ve çocuklar arasında bir dijital mahremiyet anlaşmazlığı var. Yani örnek vermek gerekirse benim babam için evinin adresini vermek yani çok ölümcül bir hatadır. Yani kimseye vermemesi gerektiğini düşünür ve kendini tehlikede hisseder mesela işte. Ama mesela benim için bulunduğum konumu paylaşmak, o an ben buradayım demek ya da ben tatildeyim demek sorun değil. Ama benim bir üst kuşağım için tatildeyim demek aslında eve hırsızları davet etmek demektir. Yani bir yandan da buradaki çalışmayı mahremiyet açısından da değerlendirebilir. Sizce hocam Z kuşağı mahremiyete nasıl bakıyor ve aileleriyle bu konuda nasıl çatışıyorlar?
Şimdi şöyle bir çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında gönüllü olarak mahremiyetlerini açıyorlar. Yani sosyal medyanın ve diğer dijital platformlarının bu Z kuşağı üzerinde özellikle böyle bir gönüllü olarak yani bunu yapmadıkları zaman bir şeyleri de kaçırdığını ya da birilerinden eksik kaldığını yani akran etkisi de diyoruz ya akranlarından geri kaldıklarını düşünüyorlar. O yüzden ben hani şuradayım hani lokasyonum burada hani şunu yapıyorum şu anda işte arkadaşlarımla eğleniyorum bir şeyleri göstermek onlar için aslında bakarsanız gönüllü mahremiyetlerine var oldukları o topluluk içerisinde açmayı da gerektiriyor. Aslına bakarsanız diğer kuşaklarla çatıştığı noktalardan biri de bu. Z kuşağı daha yoğunluklu olarak yaşamını birazcık daha aslında şeffaf olarak da göstermiyor. Neden göstermiyor diye düşünüyoruz. Dijital medyada şöyle bir şey var. Özellikle sosyal ağ platformlarında bunu çok sık rastlanıyoruz. Ben yaptığım araştırmalarda da görüyorum. Öğrenciler şöyle bir şey söylüyor. Mesela öğrenciler üzerine bir araştırma yaptım Z kuşağı ile ilgili. Diyorum ki yani bu postu çıkıyorsun, bu paylaşımınızı Instagram'da yapıyorsunuz. Peki burada gerçekten bu duygu içerisinde misiniz? Ya da gerçekten bu ruh halini taşıyor musunuz bu şeyin diye. Kesinlikle öyle olmadığını da söylüyorlar. Yani aslına bakarsanız kendilerine farklı bir kimlik yaratma çabasını da görüyoruz. Bu da bir sıkıntı. Çünkü birey mevcut kimliğiyle arzulanan kimliği arasında sıkışıp kaldığı zaman teknoloji o kadar da hani bazen iyi etki etmiyor Z kuşağına. Kendilerini daha kötü hissedebiliyorlar. Yani çok mutlu gösterdikleri bir karenin arkasında ağladıklarını bile hani söyledikleri oluyor mesela. Onu söyleyebilirim.
Hocam yine burada da şuna değinebiliriz aslında. Sosyal medyadaki kişilerin gerçek hayattaki dijital iz düşümlerinin sosyal medyadaki yansımasını bahsederken herkes benliğin sunumu konusuna gidiyor. Aslında biz bir dikizleme çağındayız. Yani tırnak içi bir ifade bu dikizleme çağı kavramı. Ve bu içinde bulunduğumuz dönemde aslında herkes nasıl görünmek istiyorsa öyle yaşıyor ve bugün ne yaptığımızdan çok nasıl algılandığımız önemli gibi bir hissiyata kapılıyorum. Yani şunu diyebilir miyiz hocam? Bugün artık gençler, özellikle gençler ya da şirketler, biraz da sizin başka bir uzmanlık alanınız bu dijital tüketim üzerine konuşacak olursak, insanlar artık bir ürünün kalitesinden çok sizi hangi zümreye ait hissettirdiğini ve nasıl bir konumlandırdığına bakıyorlar. Yani internette bunu kimler kullanıyor ve ben bunu neden kullanmalıyım? Buraya doğru kaydık sanırım hocam.
Aynen gösteriş odaklı bir tüketim söz konusu. Özellikle dijital medya bunu çok fazla da destekliyor. Gösteriş birey için önemli. Bir şeylerden geri kalmamak, toplum dışı edilmemek korkusu da var. Yani hani o arkadaşım bu şeyi kullanıyorsa, işte cep telefonu kullanıyorsa ben de almalıyım. Bireyin daha hedonistik bir şekilde aslında tüketime yaklaştığını görüyoruz. Bu çağ aslına bakarsanız hem dijital çağ hem de duygu çağı diye adlandırıyorum ben. Markalar çünkü hedef aldıkları özellikle Y ve Z kuşağı gibi dijital kuşaklar üzerinde duyguları çok iyi kullanmaya çalışıyorlar. Onları o dediğiniz o prestij duygusuyla besliyorlar. Prestijli olacaksın. Bunu kullanırsan işte kendini çok iyi hissedeceksin. Ancak tüketimin içselleştirme sürecine baktığımız zaman da bireylerin çok anlık mutluluklar yaşadığını, yani kısa sürede elde ettiği şeyin de onda sadece anlık hazlarla örüntülü olan bir tüketimi gerçekleştirdiğini de görüyoruz. Yani bunu yaparken de şunu çok fazla söylüyorlar. Yani hani bizim için tüketmek hayatımızın merkezinde ve bu merkezdeyken aldığım bir ürünü sadece işte kargodan bana gelene kadar her şey bitmiş oluyor. Elime alıp onu kullandığım anda benim için o tüketim sonlanıyor aslında. Bir diğerine geçmiş oluyorum diyor. Bir diğer ürünün ya da hani markanın araştırmasına geçiyorum diyor. Burada önemli bir nokta da aslında Z kuşağında şöyle de bir şey var. Markalar bu konuda hani Z kuşağının çok fazla segmentasyonlarında yer alıyor ama marka sadakatleri oldukça düşük. Bu yüzden işte oradan marka etkisi dediğimiz yani aşk markasını yaratmaya çalışıyorlar. Bir duygu bağ kurup ürünleri daha fazla satın aldırmaya çalışıyorlar. Açıkçası onu söyleyebilirim. Ama tabii burada dikkat edeceğimiz şey bir ürün, bir meta hiçbir zaman bir bireyin kendini temsil etme aracı olmaması gerekiyor. Ya da herhangi bir markanın çalışması tüketiciye bu yönde bir mesaj vermemeli. Çünkü aslına bakarsanız sosyal fayda odaklı giden markalar duygusallık kısmında Z'yi yakalayabiliyorlar. Yani artık prestij önemli ama bir derecede özellikle pandemi sonrasında baktığımız zaman sosyal fayda üreten markaların Z kuşağı üzerinde daha fazla etkili olduğunu düşünüyoruz.
Hocam aynı ırmağa iki kez girilmez. Sözünü bugün aynı zaman tüneline iki kez girilmez. Yani bu FOMO yani gözden kaçırma korkusuyla
evet.
Sizin dediklerinizle evet. Birleştirdiğimiz zaman gerçekten anlık Hı-hı. yaşayan bir toplumla Hı-hı. bir gençlikle karşı karşıyayız ve o an mesela çok önemli bir penaltı atışını izlemek yerine onu kaydeden ya da canlı yayınlayan ve o an orada olduğunu kanıtlamaya çalışan bir Hı-hı. nesil geliyor hocam, bunu görüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Dinleyicilerimize bu minvalde söyleyeceğiniz son bir sözünüz var mıdır? Toplamak isterseniz.
Tabii ki söyleyebilirim. Z kuşağının genel olarak bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Gerçekten çok analitik düşünebilen, çok da yaratıcı bireylerin olduğu bir topluluk Z kuşağı. Bu yüzden onların gerçekten sesine kulak vermek de gerekiyor. Evet, internetsiz bir yaşamı hayal edemiyorlar. Teknoloji odaklılar. Ama dediğim gibi çok hani yönlü düşünebilen, global düşünebilen bir gençlik söz konusu. O yüzden onların ihtiyaçlarına ve kulak vermek bütün kurum, kuruluşlar ve markalar için çok çok önemli. Onların dediklerini dinleyelim. Birazcık çünkü buna da ihtiyaçları var. Dinlenmeye de ihtiyaçları var. Tüketim toplumunun birer bireye hepsi ama gelecekte çok vizyoner ve çok güzel çalışmaları da imza atacak birçok ekonomiyi elinde bulundurabilecek dijital ekonomi dahil buna. İşte kripto paralardan da bahsedebiliriz. Burada hani ciddi anlamda geçen gün bir rapor okudum. Burada da Z kuşağının ciddi bir şeyini görüyoruz, hamlesini görüyoruz. O yüzden geleceğe yön verecek bir kuşağı en iyi şekilde eğitmek ve onlara doğru yolu göstermek aslında bakarsanız ondan önceki kuşaklara düşüyor birazcık da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok güzel bir sohbetti.
Hocam ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Özellikle anne ve babaların faydalanması gerektiğini düşündüğüm bir program oldu. Yapımcımız Zeynep Yıldırım'a da teşekkür ediyorum. Ben Tolga Akkuş. Bu hafta Z kuşağı ve dijitalleşme üzerine konuştuk. Konuğumuz İstanbul Kent Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Duygu Aydın Asener'di. Çok teşekkür ediyorum hocam size tekrar.
Ben de çok teşekkür ederim. Yapımcı Zeynep Hanım'a da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle konularda tekrar görüşürüz umarım.
Umarım hocam. Dinleyicilerimiz bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler ve duygu düşüncelerini bize iletebilirler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.